Arap Yarımadası'nda baharın gelişi bir başkadır. Yemen'in uçsuz bucaksız tarlalarında buğday başakları yükselmeye durur. Taif'in asmaları yapraklarını sallar. Hava, bağların ve bahçelerin güzel kokularıyla dolar. Göz, alabildiğince uzayıp giden vadilerde otlar yeşermeye, Yesrib hurmalarının tepeleri yeşil taçlarla donanmaya başlar. Mekke'de ise baharın gelişi daima hava sıcaklığının artışını müjdeler ve yaz yolculuğu için hazırlıklara başlanır. Kureyşliler yaz yolculuğunu Suriye'ye, kış yolculuğunu ise Yemen'e yapmaya alışmıştı. Ama buna alışmış olmak, Kureyşlilerin acımasız güneşin ve ne getireceği belli olmayan sert rüzgarların estiği karanlık gecelerin ortasında, çöle dalan gençlerinin akıbetleri konusunda endişeye kapılmalarını engellememekteydi. Vehb kızı Amine de, kocası Abdullah'ın 570 yılının baharında Suriye'ye giden kervana katılmasını istemiyordu. Bir türlü açıklayamadığı, belirsiz bir korku içini kemiriyordu. Kocasının gitmesini engellemeyi öylesine istiyordu ki, kocasını gerçekten seviyor ve sadece onun yanında kendini güvenlikte hissedebiliyordu. Onunla evlenmesinin genç kızları kıskançlıktan kahrettiğini duydukça sevinçle doluyordu. Ama Abdullah'ın evinde kendisinin ve hamile eşinin sütleriyle beslendikleri 5 koyundan başka bir şeyleri yoktu. Bu hayvanların sütleri dışında sadece biraz hurma ve pastırmaları vardı. Oysa ilk çocukları doğmak üzereydi. Abdullah'ın kar ve gelirine dayanabileceği bir ticareti de yoktu. Babasının da önemli biri olmasına rağmen fazla bir mal varlığı yoktu. Oysa o artık 18 yaşında, bilekleri sağlam bir gençti. Sonuçta Abdullah rızkını elde etmek için yola çıktı. Eşi Amine'ye iyi bir varlıkla geri dönüp doğacak çocuklarını birlikte beklemeyi düşünüyordu. Doğacak çocuk güçlü, kuvvetli, sana destek olacak, yaz ve kış yolculuklarına seninle birlikte çıkacak bir delikanlı olmalıydı değil mi ey Abdullah? 10 tane de kardeşi olmalıydı ki Kureyş içinde ezilmemeliydiler. Eşinin çocuğunuzu doğurduğu an onun yanında olmayı ne kadardı istiyordun? Oysa şimdi sen hala yabancı diyarlardasın. Kaderin başına getirmek istediği şey ne kadar da ağrına gitmişti oysa. Ama o, Kâbe tanrılarının iradesinin sonucuydu. Küçükken neredeyse tanrılarının en büyüğünü ve babanı memnun etmek için kurban edilecektin. Ama tanrılar sana karşılık 100 deveyi kabul etmişlerdi. Senin canının fidyesi 100 deveydi. Eğer onlar şimdi senin olsaydı, Kureyş içinde farklı bir yerin olurdu. Karını tek başına bırakmak zorunda kalmazdın. Oysa şimdi sen çok uzaklardayken o çocuğunuzu dünyaya getiriyor. Sense bir lokma ekmek için yollardasın. Doğduğun ve yaşamını sürdürmek için seçtiğin Mekke'den oldukça uzaklarda. Uzun ve dolu dolu bir hayat sürdükten sonra toprağının altına uzanmak istediğin o şehirden şimdi çok uzaktasın. Ama Mekke'de bugünlerde büyük bir veba afetiyle karşı karşıya. Tanrılar doğacak çocuğunu bu vebadan kurtaracaklardır. Bu veba Habeş kralı Ebrehe ile birlikte geldi. O Mekke'yi ele geçirip Kabe'yi yerle bir etmek istemişti. Peki ama Ebrehe geçmiştekilerin öteden beri anlata geldikleri efsaneleri duymamış mıydı? Arap Yarımadası'nın her yanında anlatılan kahramanlık hikayelerini hiç mi duymamıştı? Onlar Ebrehe'den çok daha güçlüydüler. O kadar güçlüydüler ki cinleri bile korkutuyor, kılıçlarıyla karanlıkları yarıyor ve rüzgarlara sözlerini dinletiyorlardı. Buna rağmen Kabe'nin tanrılarına karşı böbürlendikleri için lanet onları kovalamış ve yüzyıllar içerisinde çöllerde perişan ve avarece yaşamak zorunda kalmışlardı. Ama Ebrehe bunları anlamak istemiyordu. O, fil dediği dev bir hayvanla dünyaya hakim olmak istiyordu. Atlar bu hayvandan ürküyor, en cesur savaşçılar bile onun üzerine gitmekten çekiniyorlardı. Ama baban Abdülmuttalip o kadar akıllı bir insandı ki ey Abdullah, o kesinlikle hata etmeyecek kadar bilge bir insandı. Bütün Kureyşliler savaş hazırlıklarına girişti. Ama Abdülmuttalip, Ebrehe'nin ordusuna ve fillerine karşı ellerinden bir şey gelmeyeceğinin farkındaydı. Bu yüzden halka, kadınlarını ve çocuklarını Ebrehe'nin ordusu çekilinceye kadar şehirden uzaklaştırmalarını tavsiye etti. Kabe'ye gelince, onu koruyacak tanrılar vardı. Geçmişlerin anlattıklarından ibret almak gerekirdi. Ebrehe'nin ordusu harekete geçer geçmez, bütün adamları ve Mekke şehri bir veba illetine yakalandı. Vebanın etkisiyle Ebrehe'nin adamları birer birer düşüyordu. Ebrehe de yere düşenler arasındaydı. Fili ona yetmemişti. Ebrehe hemen San'a'ya doğru geri çekilmeye başladı. Dönüş yollarında Ebrehe'nin ordusu çekirgelerinin talanına uğramış bir buğday tarlası gibi görünüyordu. Ordusu paramparça olmuş, askerleri vebanın etkisiyle birer birer ölüyordu. Mekkelilerse şehrin çevresindeki dağlardan sevinç çığlıkları atarak inmeye başlamışlardı. Aralarında baban ve hamile eşin Amine de vardı ey Abdullah. Bu olayın üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve sen hala uzaklardasın. Mekke'den, babandan ve doğumu hayli yaklaşmış eşin Amine'den çok uzaklarda. Ömrünün kalan bölümünü evinde huzur içerisinde yaşamak için ne zaman geri döneceksin ey Abdullah? Artık bu kadar zenginlik yetmez mi? Ama Abdullah dönmedi. Yolda hastalandı ve Neccar oğullarından olan dayısının evinde yatağa düştü. Ebrehe ve filleriyle ordusunun kahrolup gitmesinin üzerinden 50 gün geçmiş ve Nisan ayı bütün sıcaklığıyla Mekke'yi kuşatmıştı ki Amine çocuğunu dünyaya getirdi. O bir erkek çocuktu. Amine çocuğu babasından önce hiç kimsenin görmesini istemiyordu. Ama babası şimdi kim bilir nerelerdeydi. Öyleyse dedesi Abdülmuttalip'ten önce onu kimse görmemeliydi. Abdülmuttalip'e bir haberci gönderdi. Bir oğlun oldu, gel ve ona bak. Abdülmuttalip hemen gelininin yanına geldi. Annesinden sonra çocuğun yüzüne bakan ilk kişi o oldu. Annesi çocuğa Muhammed, yani çok övülen adını koymuştu. Oğlunun tekrar tekrar övülmesini istiyordu. Abdülmuttalip torununu sevinçle kucağına aldı ve onun için dua etti. Ardından onu emzirecek bir kadın aramaya başladı. Sonunda oğlu Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi buldu ve onu çocuğa emzirmesi için Amine'nin evine gönderdi. Amine eşinin yollarını gözlerken birkaç hafta çocuğu Süveybe emzirdi. Amine kendisini eşine hazırlamak için çocuğu emzirme işini tamamen Süveybe'ye bıraktı. O dönemin kadınlarının alışkanlığı gereği sahip olduğu her şeyi eşine saklamayı yeğliyorlardı. Bu arada uzaklardaki eşini düşlemeye ve yollarını gözlemeye devam etti. Oysa Abdullah'ın hastalığı daha da arttı ve yüreğindeki hayat kıvılcımı söndü. Hayata gözlerini yumarken Mekke'ye dönüp karısını ve çocuğunu görme arzusu içini yakıyordu. Mekkeli erkekleri kasıp kavuran yoksulluk halinden kurtulmaya dair belirsiz düşler kuruyordu. 16 yaşındaki genç kadın, eşi ve hayatının en büyük övüncü olan Abdullah'ın ölümünü öğrenmişti. O, artık ekmek parası kazanmak için gittiği uzak diyarların toprağı altında kalacak ve onu bir daha asla göremeyecek, hatta gözyaşlarını mezarıyla ıslatamayacaktı. Oysa çevresindeki Mekkelilerin evleri mutluluk ve zenginlikle doluyor, gönüller yaşama sevinciyle coşuyordu. Abdülmuttalip, en çok sevdiği oğlunun ani kaybından dolayı düştüğü üzüntülerden sıyrılıp, gözyaşlarını sildikten sonra torununu ve gelinini bağrına bastı. Yetim torununun Sa'doğullah'ın vahasına giderek orada emzirilmesinin doğru olacağını düşündü. Böylece küçük Muhammed hem akıcı bir dile hem de sağlam bir bünyeye sahip olabilecekti. Sa'doğullah'ın kadınları kurak geçen yıllarda emzirecek çocuklar bulmak için Mekke'ye gelirlerdi. O yılda Sa'd kabilesi için hayli zor bir yıl olmuştu. Kabilenin kadınları yine Mekke'ye gelmişlerdi. Abdülmuttalip birer birer bütün kadınlara torunu Muhammed'i emzirmelerini teklif etti. Ama hiçbiri onu kabul etmedi. Her defasında, bu yetimin dedesi ve annesi bizim için ne verebilirler ki diyorlardı. Burun kıvırıyorlardı. Bu kadınlar, emzirecekleri çocuğun babasının kendilerine vereceği ödüllere tamah ediyorlardı. Süt annelerin kafilesi aldıkları çocuklarla birlikte yurtlarına dönmek üzereydiler. Ama Halime adında bir kadın emzirecek çocuk bulamamıştı. Neden sonra kendi kendine söylendi. Emzirecek bir çocuk bulmadan arkadaşlarıma dönmem hiç de iyi olmaz. En iyisi gidip o yetimi de ben alayım. Ve Halime Muhammed'i alarak kafileye döndü. O yıllar, sağdoğullar arasında geçen bu çocukluk yıllarını hatırlatarak arkadaşlarına şöyle diyecekti Muhammed. Sizin Araplık bakımından en güçlünüz benim, Kureyşliyim ve ben Sa'd bin Bekir oğulları arasında emzirildim. Muhammed sağdoğullar arasında emzirildi. Sütten kesilme dönemine kadar onlarla kaldı. Ama dedesi onu hemen geri almak istemedi. 5 yaşına kadar orada kalmasını istedi. Muhammed ilk kelimeleri ve konuşmayı işte sağdoğulları yurdunda öğrendi. Çocukluğundan itibaren kulağı edebi Arapçaya aşina oldu. Bu yıllarda süt kardeşleriyle birlikte hayvanları otlattı. Halime o dönemin çocuklarının çalışmaya uygun hale geldikleri bir yaşta onu Mekke'ye geri götürdü. Muhammed 5 yaşından birkaç ay büyüktü. Mekke yakınlarına geldiklerinde doğduğu şehre duyduğu özlemle Muhammed bir anda kalabalığa karışıverdi. Burası annesinin, dedesinin ve aşiretinin yaşadığı şehirdi. Halime onu aramaya başlamasına rağmen bir türlü bulamadı ve gayet üzüntülü bir halde Abdülmuttalib'in yanına gitti. Muhammed'i bu gece getirdim. Şehrin tepelerine çıkarken yanımdan kayboluverdi. Nereye gittiğini bilmiyorum dedi. Abdülmuttalib yerinden kalkarak torununu oğlu gibi kaybettirmeyip kendisine geri getirmeleri için Kabe'nin tanrılarına dua etmeye başladı. O dua ederken Nevfel oğlu Varaka Muhammed'i elinden tutarak getirdi ve Abdülmuttalib'e oğlunu Mekke tepelerinde bulduk dedi. Abdülmuttalib hemen torununa sarılarak onu omuzlarına oturttu ve Kabe'yi tavaf ederek onun için hayır dualar etti. Daha sonra da Muhammed'i annesi Amine'ye gönderdi. Bu tarihten yaklaşık 1 yıl sonra annesi Muhammed'i alarak Mekke ile Medine arasında yaşayan dayılarını ziyarete gitti. Orada bir süre kaldılar. Ama annesi Mekke'ye dönemedi. Yolda hastalanarak öldü ve öldüğü yerde toprağa verildi. Amine arkasında 6 yaşlarında bir öksüz bırakmıştı. Öksüz çocuk babasını hiç görmediği gibi ana kucağındaki hayatın tadına da varamamıştı. Annesini yeterince görmemiş, ilk adımlarını ve yürümeyi annesinden öğrenememişti. Kelimeleri ve eşyaların adlarını ondan duymamıştı. Tam biraz onun kucağında sıcaklık bulacakken, ölüm onu da çekip almış ve uçsuz bucaksız bu korkunç boşlukta Muhammed tek başına kalıvermişti. Neydi bu ölüm? Peki ya hayat? Yaşamak ne demekti? Ve küçük Muhammed, dedesi Abdülmuttalib'in himayesine girdi. Abdülmuttalib sanki 2 defa çocuk sahibi olmuştu. İşte gün dönmüş ve en sevdiği oğlu Abdullah'ın yetimi de yine ona kalmıştı. Abdülmuttalib gündüzleri Kabe'nin avlusundaki yüksekçe bir sedirde gölgelenerek geçirirdi. Çocukları o gelinceye kadar bu sedirin çevresine dizilirlerdi. Hiçbiri babalarının makamına duydukları saygıdan dolayı o sedire oturamıyorlardı. Oysa Muhammed gelir gelmez sedire çıkıverdi ve oturdu. Bir gün amcaları onu oradan indirip arkaya doğru atmaya çalıştılar. Abdülmuttalib bunu görünce şöyle dedi. Bırakın oğlumu. Sonra onu sedire oturttu ve eliyle sırtını okşadı. Mekke'nin en zarif gençlerinden biri olan amcası Zübeyr onunla şakalaşır ve onu güldürürdü. Dedesinin gösterdiği ilgi ve şefkat küçük Muhammed'in yaralarını bir nebze olsun sarıyordu. Ama bu da çok sürmedi ve 8 yaşlarındayken dedesini de yitireceğini gördü. Dedesi ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Abdülmuttalib de ölecek ve zavallı torununu bu acımasız dünyada anasız, babasız ve varlıksız bir şekilde tek başına bırakacaktı. Abdülmuttalib son günlerinde çocuklarını çağırarak yetim torununu onlara tavsiye etti ve amcası Ebu Talib'in ona bakmasını istedi. Çünkü Ebu Talib, Muhammed'in tek öz amcasıydı. Abdülmuttalip torununu ona emanet etti ve hayatını kaybetti. Ve yetim Muhammed artık amcası Ebu Talib'in evine taşındı. Ebu Talib çok çocuklu biriydi. Kazandığı ancak kendisine ve ailesine yetiyordu. Hatta çoğu zaman yaşlarının küçüklüğüne rağmen ekmek paralarını alın teriyle kazanmak için küçük çocukları bile çalışmak zorunda kalıyordu. Ebu Talib maceraya girerek borçlanmak isteyen biri değildi. Küçük Muhammed'in yüreği yabancılık duygusuyla yanıyordu. Gerçi amcası ona ilgi gösteriyor, amcazadeleri onun varlığından memnun olduklarını her fırsatta ona ifade ediyorlardı. Ama o bir türlü yalnızlık duygusundan kurtulamamıştı. Aile sofraya oturduğunda çocuklar ellerini tabağa uzatırken o sıkılıyor ve bir türlü onlar gibi elini uzatamıyordu. Fakat zamanla amcasının evindeki yaşamına da alıştı. Ancak amca çocukları gibi o da yemek için çalışmak zorunda olduğuna inanıyordu. Ve hayvan otlatmaya başladı. Çobanlarla birlikte Mekke dışına çıkıyor ve sürüyü Mekke dışındaki otlaklarda gezdirdikten sonra geceleri şehre dönüyordu. Bir sabah amcası Ebu Talib'in yaz yolculuğuna çıkarak Şam'a gideceğini öğrendi. Amcasından kendisini de götürmesini istedi. Amcası onu azarladı. Kervanların zorlu yolculuğuna katılmak için henüz küçük olduğunu söyledi. Bu yolculuk Muhammed'in amcasından ilk ayrılığı olacaktı. Kendisini Mekke'de bırakmamasını amcasından bir kez daha istedi. Yola çıktığında kendisini kime emanet edecekti ki? Ebu Talib'in yüreği küçük Muhammed'in isteğini kırmaya el vermedi. Onu da götüreceğine ve kesinlikle ondan ayrılmayacağına dair yemin etti. Muhammed, uzak diyarları hedefleyen bu yolculuğu sabırsızlıkla bekliyordu. Hiçbir şeye saygı gösterilmeyen Mekke hayatı onun için artık çekilmez hale gelmişti. Yoksullar ve küçükler hep beraber çıplak çalışıyor ve bundan dolayı en ufak bir utanç duymuyorlardı. Karanlık çökmeye başlayınca zenginlerin kapıları birer birer kapanıyor, dansözler ve türlü sapıklıklarla dolu saatler başlıyordu. Babası gibi temiz insanların terleri sömürülerek kazanılmış mallar, şaraba, suya dönüşüyor ve sanki akıyordu. İnsanlar ekmek parası için yaşar ve ölürlerken bu şımarık zenginlerin servetleri katlanarak büyüyordu. Varlıkları her yıl katlanarak artan bu zenginler zorba ve ahlaksız bir hayat sürüyor, kendileri gibi insan olan köleleri tarafından korunuyorlardı. Sahipleri tarafından bu zavallıların kanlarının emildiği evlerin dışında Muhammed'in iyi bildiği dökük evler de vardı. Bu evlerde yaşayan zavallılar, köşklerden yükselen müzik ve kahkahalarla dolu seslerden dolayı yankılanan seslerden rahatsız oluyorlardı. Hepsi de ertesi sabah doğabilecek bir ihtiyacı gidermek için kızını veya karısını rehin vermek zorunda kalmak endişesiyle yaşıyorlardı. Çünkü bu rehinelerin çok geçmeden beyaz ve zenci cariye sürülerine katılarak büyük zenginlere veya onların konaklarına sunulacaklarını iyi bilirlerdi. Mekke'nin geniş meydanında, o köşklerin ve bu evlerin dışında, gecenin sessizliğini yırtan gürültülerden uzakta, azla yetindikleri için alacaklıların tuzaklarına düşmemiş erkek ve kadınlar bir araya gelirlerdi. Bunlar, bir an önce gerçekleşmesi gereken mucizenin düşlerini kurarak yaşıyorlardı. Mekke'yi bu azgınların pençesinden kurtaracak ancak bir mucize olabilirdi. Bu insanlar, geniş bir meydanda acılı düşlerini, hayallerini alevlendiren öyküler anlatıyorlardı birbirlerine. Bu öyküler, çilekeş yüreklere biraz olsun su serper, sürekli muhtaç olmak ve gelecekten korkma endişeleri taşıyan benliklerde ümit ışıkları yakıyordu. Bu öykülerin konusu, genellikle geçmişte yaşamış kahramanların etkileyici efsaneleri, zillete düşmüş azgınlar ve uzun süren sıkıntılardan sonra kendi kaderlerini ve hayatlarını belirleme hakkına sahip olan ezilmişlerin mücadelesiydi. Muhammed bütün bunları görüyordu. Çevresindeki yaşama biçimleri onu da sıkmaya başlamıştı. Amcası Ebu Talib'in Şam kervanına katılarak kendisini Mekke'de bırakması durumunda çok büyük bir yalnızlığa kapılacağını Muhammed de biliyordu. Ezenlerle ezilenlerin, zalimle mazlumların içten içe birbirlerini yemeye çalıştıkları bir Mekke'de daha önce hiç olmadığı kadar yalnızlık hissedeceğine inanıyordu. Sonunda amcasıyla birlikte Şam'a giden kervana katıldı. Henüz 12 yaşında bir delikanlıydı. Şam'da da Mekke'de gördüklerinin benzerlerini gördü. Hayvanlar gibi güdülen köleler, başka insanların mülkiyetini elinde tutan insanlar, kaderleri efendilerinin ağzından çıkacak kelimelere bağlı zavallılar, ticareti ve arazileri ellerinde bulunduran büyük zenginler, sitem etme hakkı dahi olmayan zavallılar. Bu manzaralar Mekke'deyken Muhammed'i gerçekten çok üzüyordu. Oysa şimdi bulunduğu Suriye'de de benzer şeyleri görüyordu. Mekke'de bu olumsuzluklara karşı çıkan ve Kureyşlilere baş kaldıran kimselerin çıktığını da duymamıştı. Örneğin küçük bir çocukken kaybolduğunda kendisini dedesine teslim eden Nevfel oğlu Varaka'nın bunlardan farklı düşündüğünü duymuştu. Ebu Said oğlu Ümeyye de Mekke'nin karanlık güçlerini açıkça protesto eden Lat, Uzza ve Hübel'e lanet okuyan biriydi. Herkes onun alaca hastalığına yakalanacağına inanıyordu. Çünkü yaygın inanca göre tanrıları yalanlayanlar alaca hastalığına yakalanırlardı. Oysa Ümeyye'ye hiçbir şey olmamıştı ve Mekkeli tacirlerle ilişkilerinde adil olmaya çağırıyordu insanları. Sonunda onu rahatsız etmeye başladılar. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmemesini isteyen Amroğlu Zeyd de bunlardandı. O, insanları kendilerine bu lekeden kurtulmaları için çağrıda bulunuyordu. Ayrıca, alacaklarına karşılık kadınlarını ve kızlarını veren insanlara bu durumun yanlışlığını anlatıyordu. Sonunda büyük zenginler onu da Mekke'den sürdüler. Mekkeli tacirler, kendilerine başkalarını ezme hakkı veren Kabe'deki putların koruyucularıydı. Oysa Şam'da durum farklıydı. Orada Hristiyanlık hakimdi. Ama ne değişiyordu ki? İsteyen, diğer insanları dilediği kadar tokatlayabiliyor, kendisine ait olmayan bir şeyi zorla alabiliyordu. Azgın zümreler, hayatın tadını diledikleri gibi çıkartıyorlardı. Hayat sadece onların malı gibiydi. İyi insanlar, kötülerin böbürlenme yarışları arasında tükenip gidiyorlardı. Muhammed aynı kervanla birlikte Mekke'ye döndü. Yolda Hristiyan bir rahiple karşılaştılar. Rahip onu sevdi ve övdü. Kervandaki büyüklerin Muhammed'i getirmek istememelerine rağmen verdiği ziyafete onu da çağırdı. Mekke'ye dönen Muhammed, gündüzleri hayvan otlatıyor, boş vakitlerinde ise Kabe'yi tavaf ediyordu. Günler onu gençliğinin ilk yıllarına taşıyordu. Artık 16 yaşında bir delikanlıydı. Yine hayvan otlatıyor, işi bitince Kabe'yi tavaf ediyordu. Geceleri bütün gün çalışıp yorulduktan sonra deliksiz uyuyanlar gibi o uyuyamıyordu. Çoğu zaman ekmek parası peşinde koşmanın öldürdüğü babasını, annesini, dedesini, yoksul olan amcası Ebu Talib'i ve diğer varlık amcalarını düşünüyor, Suriye'de gördüklerine dalıp gidiyordu. Sonra Mekke'nin sürgün ettiği iyilik davetçilerini hatırladı. Mekke, kendi koyduğu kuralları ve putları korumak için onları sürgün etmekten geri durmamıştı. Muhammed, Kabe'deki putların gözleri önünde olup bitenlere ses çıkarmadan öylece durmalarına ise şaşırıyordu. Bunlar ne biçim tanrılardı? Kabe'yi çıplak olarak tavaf eden erkekleri görüyordu. Bazı kadınlar da bütün bedenlerini ortaya çıkaran şeffaf elbiselerle Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Belki çıplak olsalar erkekleri bu kadar tahrik etmezlerdi. Bazı erkeklerin tanrıların önünde kadınlara sarıldıklarını görüyordu. Bütün bunlar olurken Kabe'nin tanrıları hiçbir şeye ses çıkarmıyorlardı. Mekkeliler Kabe'nin içinde fuhuş yaptıkları için tanrıların lanetine uğrayarak taşlaştıklarına inandıkları iki heykeli görmelerine rağmen dev heykellerin arkasına gizlenerek fuhuş yapmayı sürdürüyorlardı. Muhammed artık gençlik yıllarını yaşıyordu. Gündüzleri yine çobanlık yapıyor, geceleri ise Mekke'nin yaşadığı durumu uzun uzun düşünüyordu. Daha güzel bir hayata nasıl ulaşılabileceği üzerinde kafa yoruyordu. Çıkış yolu acaba neydi? Bir gün kendi yaşlarındaki bir gençle hayvanları otlatırken def seslerinin yankılarını duydu. arkadaşından Mekke'ye gidip gelinceye kadar hayvanlarla ilgilenmesini rica etti. Dev seslerinin yükseldiği eve doğru koşmaya başladı. Evde her türlü eğlencenin yaşandığı gerdek töreni yapılıyordu. Eğlenceye katılabilmek için eve yaklaştığında uzun süre koşmanın verdiği yorgunlukla bir duvara yaslanarak soluklandı. Duvara yaslandığı yerde uyuyakaldı ve geceyi orada geçirdi. Düğün eğlencesine katılamamıştı. Uyandığında kendisine emanet edilmiş hayvanları bir başkasına bıraktıran olayı düşündü. Düğün eğlencesine katılabilmek ve biraz eğlenebilmek. Bu, gençlik coşkusundan başka bir şey değildi. Ne var ki, uyku ağır basmış ve düşebileceği günahlardan onu korumuştu. O gün, diğerleri gibi ne getireceği belli olmayan maceralara kapılmamak için evlenmesi gerektiğine karar verdi. Hem artık kendi ekmeğini kendisi kazanabiliyordu. Kabe'de tavaf eden genç ve güzel bir kadın görmüştü. Kadının dış görünüşünde, süslerinde ve elbisesinde karşı çıkabileceği bir şey yoktu. Kadının adı Amir kızı Zeba'a idi. Muhammed kadına evlilik teklif etti. Kadın da onu çok sevdi. Ama bir süre sonra vakarlı elbiseleriyle Kabe'yi tavaf ederken onun delikanlılığını öven açık saçık bir şiir okuduğunu duydu. Kadın hakkında duyduğu başka sözler de bir araya gelince onu bırakmak zorunda kaldı ve nişanı bozdu. Kadın Muhammed'in bu kararından dolayı o kadar üzüldü ki hastalanarak hayatını kaybetti. Mekke'de sonuna kadar çoban olarak mı kalacaktı? Neden ticaret yapmıyordu ki? Artık büyümüş ve 16 yaşında bir genç olmuştu. Yoksullara tuzaklar hazırlayarak şımarmış zenginler gibi çalışmadan yapamazdı. Ekmek parasını kazanmak için mutlaka çalışmalıydı. Ama gerçekler gerçekten çok acıydı. Mekke'de hem varlığı hem de kalbi olan insanlar azalmıştı. İşte Muhammed, kalbi olan bu insanlardan biri olarak çalışmak ve varlığını çalışarak sürdürmek zorundaydı.